والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün abdestli ve de abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunulup dokunulmayacağı konusu. Bir de adetli kadınların Kur'an okuyup okuyamayacağı konusu üzerinde duracağız. Abdestsiz kişilerin Kur'an okuyabileceği konusunda bir ihtilaf yok. Yani herkes o konuda ittifak halindeler. Ama Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri cünübün ve adetli kadının Kur'an okuyamayacağı konusunda ittifak halindeler. Maliki mezhebi adetli kadının Kur'an okuyabileceğini söylüyor, ihtiyacından dolayı. Şimdi bugün Türkiye'de biliyorsunuz işte Hanefi mezhebinin görüşleri yaygın. Bazı bölgelerde Şafii mezhebinin görüşleri yaygın. Biz İstanbul Müftülüğü'ndeyken Maliki mezhebinin görüşünü esas alarak Kur'an kurslarında okuyan kızlarımızın Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp okuyabileceklerini söylüyorduk. Fakat bu ne ölçüde etkili oldu onu bilemiyorum. Fazla da etkili olduğunu da zannetmiyorum. İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde bu ciddi bir problem. Mesela dün İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfında herkes önüne Kur'an-ı Kerim alsın dediğim zaman bir grup kız almadı. Niye almadınız diye de sormadım tabii. Arkasından adetli kadının Kur'an'ı eline alabileceğini falan kısaca anlatmaya çalıştım. Yani çok ciddi bir problem olarak devam ediyor. Bir de şu var. Belki asıl problem bu değil. Bizdeki asıl problem şu. Herhangi bir konuda dinin bir hükmü sorulduğu zaman hocaların aklına bu konuda Allah ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Hiç gelmiyor. Artık dinin kaynağı Kur'an ve sünnet olmaktan çıkmış. Dinin kaynağı şu ya da bu mezhep haline gelmiş. Mezheplerde biliyorsunuz biraz siyasi tanzime, düzenlemeye uğramışlar. İşte Sünni mezhepler, Şii mezhepler diye birbirinden ayrılmış. Bir daha önce işte Selefi mezhepler ya da daha başka tanımlarla ayrılıyor. İnsanlar bugün zannediyor ki Sünni demek sünnete uygun mezhep demektir. Evet, o öyle bir ifade var ama bu 4. asırda ortaya çıkmış bir terimdir. O tamamen siyasi bir terimdir. Yani sünnet kelimesinin anlamı kanun demektir. Sünni de yerleşik düzene uygun. Yani bugün Türkiye'de bazı zaman zaman söylüyorlar. Düzenin adamı falan diyorlar ya, işte düzenin mezhebi manasında. Yani devlet tarafından onaylanan mezhepler demek o günkü devlet kimse. Ondan sonra bu Sünni kelimesinin bir şeyi var. Yani sünnetle de irtibat kurdurularak anlaşılan bir anlamı var. O da Müslümanlar üzerinde psikolojik etki meydana getiriyor. Hatta sen Sünni misin, değil misin diye de neredeyse bir kimlik belirleyici kelime haline getirilmiş. Şimdi o işin o tarafı bir kenara. Fakat asıl büyük problem, tekrar edeyim. Bugün herhangi bir kimseye dinle ilgili bir soru sorulduğu zaman aklına Kur'an ya da sünnet gelmiyor. Falan alim şöyle dedi, filan alim böyle dedi. Peki ya falan alim filan alim yanlış yapmışsa ne olacak? Doğru yapmış olabilir. Yani tabii ki yapmış olabilir ama bunu ilim adamlarının her defasında bir gözden geçirmesi gerekir. Kendisine göre değerlendirmesi icap eder. Vatandaş açısından problem değil. Vatandaş açısından falan alim böyle demiştir. İşte abdest alırken nasıl alacağım? Tabii ki bir hocasından öğrenecek. Namaz kılarken nasıl kılacağım? Elbette bir hocasından öğrenecek. Ama ilim adamlarının yapması gereken bunların her birisinin her defasında gözden geçirip acaba doğru mu değil mi diye ortaya koyması lazım. Şimdi bu girişten sonra Kur'an-ı Kerim cünübün Kur'an-ı Kerim okuyamayacağına dair Kur'an'da herhangi bir şey yok yani. Kur'an okumakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir tek hüküm var. O da Nahl Suresinin kaçıncı ayetiydi?
98.
98. ayetinde. 16. sure. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan ya da taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Kur'an okuduğun zaman taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Tek emir bu. Peki abdest ya da gusül ne için gerekir? Onu da Allah-u Teala sadece namaz için gerektiğini bildiriyor. Maide suresinin 6. ayetinde. Diyor ki يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Müminler namaza kalktığınız zaman işte ondan sonra yani yüzünüzü şuraya kadar yıkayın, kollarınızı dirseklere kadar, başınıza mesedin, ayaklarınıza da topuklara kadar. Eğer cünüpseniz iyice temizlenin, su bulamazsanız teyemmüm edin diye belirtiliyor. Dolayısıyla bu işin asıl sebebi yani namaz kılarken temiz olmak. Onu da zaten Allah-u Teala diyor ki وَمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَاهِرَكُمْ Allah-u Teala size bir sıkıntı vermek istemez ama sizin temiz olmanızı istiyor diyor. Tertemiz olmanızı istiyor. Ne zaman? Namaza kalktığımız zaman. Yani abdest ve gusül abdesti namazın farzı, onu yapamayacağınız zaman da teyemmüm namazın farzı. Bir de Nisa suresinin 43. ayetinde buna benzer bir husus var. O da gene namazla alakalı. Burada da Allah-u Teala diyor ki يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Hatta te'alemu ma tekulun. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Şimdi bu tabii ki içkiyle ilgisi olan bir durum ama insan aldığı bir ilaçtan dolayı da sarhoş olabilir ya da başka bir durum da olabilir. Yani bu ayetlerin hükümleri hala devam ediyor. Yani bu nesedilmiş falan değil. Bugün de bir insan sarhoş olabilir. Haramdır ama yapmış olabilir. Bir içki içti diye namazını terk edecek değil. Haram işlemiştir, günah işlemiştir. O başka bir şey. Namaz emrinin devam etmesi başka bir şeydir. Ya da içti aldığı bir ilaçtan dolayı sarhoş olmuş da olabilir. Mümkündür. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bunlar uykulu uyuyan insan gibi, baygın insan gibi olmuş olurlar. Ondan sonra diyor ki وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا Cünüpken de namaza yaklaşmayın. اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ Yol geçiyorsanız başka. Şimdi ubur yolu karşıdan karşıya geçmek anlamına geldiği için bu salatı mescit anlamına da almışlardır bilhassa Şafii mezhebinde. Yani mescide abdestsiz girmeyin şeklinde bir anlam o için kullanılmıştır. İşte eğer yani cünüp olarak girmeyin, yolun üzerindeyse ya da mescidin içinde yatıyorsanız yıkanmaya giderken geçebilirsiniz şeklinde anlayanlar da olmuştur. Ama burada tabii o konu üzerinde durmuyorum. Onun işte daha sonra abdestle ilgili yeni bir şey yaparsak onun üzerinde dururuz. Çünkü o apayrı bir iş. Burada da işte cünüpken namaza yaklaşmayın, yıkanıncaya kadar diyor. Ondan sonra da diyor ki hasta olur, yolcu olursunuz. Yazda bir, ya da biriniz tuvaletten gelir. İşte bu durumda su da bulamazsanız teyemmüm edin diyor. Şimdi bu abdest ve gusülle ilgili emirler tamamen namazla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim okumakla alakalı değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e insanların dokunmasını ve Kur'an okumasını yasaklayan kişilerin ellerinde bir delil var mı? Asıl mesele o. Bu konuda dayanılan iki tane hadis var. Yani Kur'an okuma konusunda dayanılan iki tane hadis var. Bunlardan bir tanesi sahih olan hadis. O da Ali bin Ebi Talip'ten gelen rivayet. O diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi cünüplük dışında hiçbir şey Kur'an okumaktan engellemez diyor. Tabi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi cünüp olma dışında Kur'an okumuyorsa bu cünüp olan kişinin Kur'an okumayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Yani Peygamber Efendimiz soğan da yemiyordu. Değil mi? Soğan haram mı? Sarımsak da yemiyordu. Yani bizi yasakladı mı? Böyle bir şeyden. İşte ona bakmak lazım. Bir de Hazreti Ali Peygamberimizin cünüp olup olmadığını nereden bilecek ki? Yani cünüplük dediğiniz zaman bir adamın yüzüne baktığınız zaman anlaşılacak bir şey değil ki. Şu da olabilir. Yani bir acele bir şey olabilir. Ben bir yıkanıp da geleyim ondan sonra da demiş olabilir. O arada bunun cünüp olduğunu fark etmiş olabilirler. Ama cünüplükle ilgili olarak bu konuda haber olacak olan kimdir? Yani cünüpken bir şey yapıp yapmadığından haberdar olacak olan kimdir? Eşleri değil mi? Şimdi tebliğ ulaştırmaktır. Şimdi karşınızda bir gayrimüslim var ve ona Allah'ın kitabını, yani peygamberimizi düşünün, Ebu Cehil'le karşı karşıya ona bir ayet okuyor. Ebu Cehil dedi ki, ya şu ayetin metnini bana ver de ben üzerinde biraz düşüneyim. Ne diyecek? Müslüman ol, abdest al, gel, gusül et, ondan sonra verim, öyle mi diyecek? Yani peygamberin temel görevi tebliğ değil mi? Ne diyor Allah-u Teala? Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse sen onu insanlara tebliğ et. فَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Bunu yapmadığın zaman Allah'ın verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmaz. Orayı açma problem değil. Bulda o oluyor o. Hazreti Ömer'e abdest saldıranlar bizimkilerdir. Hazreti Ömer'in öyle bir şey yaptığı yok. Sen bakma. O uydurma bir hikaye. Böyle tatlı geliyor. Ona şey kız kardeşine yumruk vurduruyorlar. Ondan sonra elini alıyor, şey abdestsiz olmaz diyorlar falan. O şey. İşte, yani işin kenar süsü. Hikaye. Onun aslı yok o tip şeyler. Şeyi de vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geliyor. Cebrail aleyhisselam oku diyor. O ne diyor? Okuma bilmem diyor. Sanki Cebrail aleyhisselam ona bir kağıt vermiş, al oku demiş. O da ben okuma bilmem demiş, öyle mi? Böyle bir olay var mı? Yani öyle şeyler, hikayeler uyduruyorlar ki yani eline bir kağıt verecek Cebrail. Böyle bir olay var mı? Böyle bir olay olmadığına göre sonra geleceğiz. Böyle bir olay olmadığına göre Ben okuma bilmem demenin anlamı ne? Anlamı ne bunun? Ve her şeyde de bu anlatılır yani. Sanki şeymiş gibi. Kesin bir hakikat gibi. Ayşe validemiz bu olayı rivayet etmiş. Ayşe validemiz de evlenirken 6 yaşında gösterirler. Ki reşit olmamış olmasına imkan ve ihtimal yok Kur'an ve şey açısından. Onu da öyle gösterirler. Peki 6 yaşındayken ta hicretin sonuna, şeyine, Mekke devrinin son dönemine doğru 6 yaşındaki birisi Peygamberimize vahyin geldiğini nereden biliyor? Madem öyle gösteriyorsunuz. Yani şeyler hakikaten öyle anormal durumlar söz konusu ki. Akıllarını kiraya da verdikleri yok. O kiralık demişler, kapısına kapatmışlar, içeriye de girilmiyor. Bakalım kaç tane odası vardır diye. Kiraya versen yine birisi kullanır. Şimdi buldun mu? Neyse hayırlısı. O zaman herkesin bildiği şeylerden bahsedeyim, sonra oraya geliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderip de insanları İslam'a davet etti mi? Ki bunlar çok sağlam rivayetlerdir. Mesela işte Buhari'de geçen, biraz sonra kaynağında veririz. Orada bir problem oldu. Buhari'de geçen rivayette Heraklius'a mektup gidiyor. Mektubun içerisinde Ali İmran suresinin 64. ayeti var. Estağuz bir kulli ehlel kitab Teala ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Heraklius mektubu eline alıp okuyor. Şimdi bu anlayışa göre Heraklius müşrik değil mi? İnnemel müşrikûne necesün demiyor mu Cenab-ı Hak? Müşrikler necestir, pisliktir. Bu abdest alsa da abdesti geçerli değildir. Çünkü abdest müminlere verilen bir emirdir. Ya yüvellezine amenu diye başlıyor değil mi? O zaman onun eline bunu hiç almaması gerekir.
Vermemek lazım.
Vermemek lazım. Ona hiç vermemek lazım. Halbuki Peygamberimiz mektubu ona gönderiyor. Tebliğ görevi gereği onun elinde olması lazım. Şimdi mesela bu şeyleri yazan mezhepler, Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı elinize alıp okuyamazsınız diye yazan mezhepler, bir kafire Kur'an verilmez demiyorlar. Yani bir kafir Kur'an okumak isterse ona verilmez demiyorlar. Peki ne oluyor yani bir kafire verdiğiniz Kur'an-ı Kerim'i bir mümine verirken niye bir takım şartlar koşuyorsunuz? Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartları koşuyorsunuz. Şimdi bir tek bu konuda buldun mu? Buhari rivayet olacak. Oku istersen sen orayı.
Buhari Kitabul Hayz 8. bapta geçen bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarının tamamında yani her halinde Allah'ı zikrederdi.
Evet. Yani her hal zikir biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in adı zikirdir.
Müslim'de ve Ebu Davud'da da
geçiyor. Müslim, Ebu Davud, Buhari. Bunu Ayşe validemiz söylüyor. Her halinde derken üstü kapalı olarak cünüpken demektir bu. Yani bir eşi her halinde ifadesini kullanıyorsa abdestliyken demesine gerek yok. Onu zaten herkes bilir. Eşi diyor ki her halinde zikrederdi ve bu Buhari ve Müslim hadisidir. Peki Hazreti Ali'den gelen rivayetin tam çok sahih yollarla bize ulaştığını kabul edelim. Onu Kur'an okumaktan cünüplük dışında hiçbir şey engellemezdi derken onu O bize bizi yasaklardı demiyor. Yani bizim cünüpken Kur'an okumamızı yasaklardı demiyor. Kâne lâ yemnâuhu şey'un minel Kur'ani. Bazılarda illel cenâbeh, bazılarda leysel cenâbeh diye ifadeler kullanılıyor. Cünüplük dışında hiçbir şey onu Kur'an okumaktan engellemezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da gayet normaldir. Yani Hazreti Ali bunun her halinde muttali olamaz. İşte çok daha sağlam rivayet Ayşe validemizden gelen rivayettir. Hiçbir şey engel olmazdı diyor. Ama Hazreti Ali ile yüz yüze geldiği zaman o anda işte belki banyo yapmaya gidiyordur. Bir dakika der, şimdi bir banyo yapıp geleyimdir. Hazreti Ali de o durumu anlatmış olabilir. Bu cünüp kişinin Kur'an okuyamayacağı anlamına gelir mi? Evet, orada şey var, istersen sen madem onu açtın, Abdullah bin Ömer rivayeti var. Sen o rivayetleri bir oku istersen. Burada hiç şey yapmayalım, fazlaca uzun değil zaten. Rivayetleri birisini oku, bir de onunla ilgili altta bir değerlendirme yazısı var.
O hayızlı ve cünüp Kur'an'dan bir şey okumasın. Bu hadis mi?
Bu hadis, evet. Abdullah bin Ömer rivayeti.
Evet, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçiyormuş bu hadisler. Şöyle rivayet edilmiş. Hayızlı ve cünüp Kur'an'dan bir şey okumasın. Başka bir rivayette de cünüp ve hayızlı Kur'an okumaz. Cünüp ve hayızlı Kur'an'dan bir şey okumaz. Tirmizi, İbn-i Mace, Darukutni ve Beyhaki'de geçmiş bu hadis.
Evet.
Tirmizi'nin de bir açıklaması var bu konuda. İbn-i Ömer'in hadisini yalnız İsmail bin Ayyaş'ın Mus'ab bin Ukbe'den, Nafi'den, İbn-i Ömer'den, Resulullah'tan olan rivayetiyle bilmekteyiz. Muhammed bin İsmail el-Bukhari, ki bu Sahih-i Buhari'nin yazarı, İsmail bin Ayyaş hakkında şöyle dediğini işittim onun. İsmail bin Ayyaş, Hicaz ve Irak ehlinden münker hadisler rivayet ediyor. İsmail bin Ayyaş'ın ancak Şamlılardan yapacağı rivayetler kabul edilebilir.
Evet, bu da zaten Abdullah bin Ömer de Hicaz ehlinden olduğu için hadisçiler diyor ki bu kişinin Hicaz ehlinden yaptığı rivayetler kabul edilmez. Onlarla ilgili demek ki herhalde bir takım yanlış tavırları varmış. Dolayısıyla bu hadisin zayıflığı konusunda da ittifak vardır. Zaten Ayşe validemizden gelen o rivayet de bunu gösteriyor. Hepsinden daha önemlisi şu. Biz her derste bunu tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediyse o mutlaka Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmıştır. Kur'an'da buna dair bir şeyler, işaretlerin olması lazım en azından. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok açık hükmü var. Yani Kur'an okunurken ne yapılması gerektiğini Allah-u Teala çok açıkça söylüyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığının diyor. Bu kadar. Abdestin ve guslünde ne için gerektiğinde çok açık bir şekilde ifade ediyor. O da diyor ki işte namaza kalktığınız zaman. Peki adetli kadının tavırlarıyla alakalı olarak da ne diyor? Diyor ki Estağfirullah Es'elûneke Bakara 222 Es'elûneke anil mahiyyid. Sana hayızlı kadından sonra o bu mahiyyid kelimesi, hayızlı kelimesini diye şey yapıyoruz da buna şey de girer Arapça bakımından, nifas da girer. Yani lohusalık dolayısıyla kanaması olan kadın da girer. Onun için buna belki bir ortak bir kelime bulmak lazım. İkisine ortak hangi kelime kullanılıyor da hayız ya da nifas birlikte söylemek lazım. Arapça bakımından her kişinin çünkü ikisi de aynı anlamda geliyor. Hayızlı kadına nifas da denir. Nifesa da kelimesini de kullanıyor Araplar. Bizim Türkçemizde burada kesin bir ayrım var. Diyor ki Allah-u Teala burada sana işte ister doğum ister adet kanaması gören kadının durumunu soruyorlar. De ki o bir sıkıntıdır. Bu durumlarda kadınları yalnız rahat bırakın diyor. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Tek yasak nedir? Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Şimdi bu durumda kadını temiz saymıyor Kur'an-ı Kerim. Bu temiz saymamanın bir maddi tarafı da olabilir. Ama o maddi kısmını temizlersiniz, olur biter. Yani kadın o kanamasını sürekli görmüyor ki. Bazen bir gün görür, bir gün görmez. Bazen çok az görür. Hatta temizlemesi de mümkün olabilir. Allah-u Teala sürenin bitimine kadar bunu temiz saymadığına göre burada bir de manevi kirlilik de söz konusudur. O manevi kirlilik de söz konusu olunca namazda temiz olma şartı getirilmiş oluyor şeyde, Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُمْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ diyor. Allah size bir sıkıntı vermek istemiyor ama sizi tertemiz yapmak istiyor deyince, kadın da istese de yıkansa da burada temiz sayılmıyor. Şimdi ayet-i kerimede o net bir şekilde anlaşılıyor. Temiz sayılmayacağına göre bu süre içerisinde namaz kılamaz. Namaz kılamazsa Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmaz. Madem abdest namazın şartıdır, madem bu hanım istese de abdestli olamıyor, öyleyse namazdan da sorumlu olmaz. Ondan dolayı da o sorumluluk da düşüyor o günlerde. Ama başka da bir hüküm yok. Cenab-ı Hak bize sürekli Allah'ı zikredin diyor, değil mi? Ya yüllezîne âmenû zkurullâhe zikran kesîra. Müminler namazı Allah'ı sık sık çokça zikredin diyor. Ondan sonra işte Kur'an'ı tedebbür etmeyi emrediyor. Kur'an-ı Kerim anlama faaliyetlerini emrediyor. Bundan kadın erkek ayrımı olur mu? Zikir kelimesi hem Kur'an-ı Kerim manasındadır hem de diğer zikirler anlamındadır. Biz çok sahih kaynaklardan biliyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramlarında adetli kadınları da camiye çağırıyordu. Çağırmasının sebebi de Kur'an-ı Kerim'in bir emridir. Ve tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ile ilgili olarak aynı ifade kullanılıyor. Allah'ın size bu doğruyu göstermesi karşılığında onu tekbir edesiniz diye. Geliyorlar arkada, zikirlerde Müslümanlar iştirak ediyorlar, o kadınlar. Zikirler hem Allahu Ekberlerdir hem de okunan ayetlerdir namazda hem de diğer şeylerdir, dualardır. Sadece namaz kılmıyorlar. Niye namaz kılmıyorlar? Abdestli değiller. Eğer herhangi bir şey olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara derdi ki siz sadece Allahu Ekber deyin ama başka bir şey söylemeyin. Ama arka tarafta durun, zikirlerde bize iştirak edin dendiği zaman hepsi girer o işin içerisine. Yani çok zayıf, zayıf olduğu konusunda hadislerin ittifak ettiği bir hadise dayanarak adetli kadın Kur'an okumaz, cünüp olan kişi, kadın ya erkek Kur'an okumaz sözüne dayanarak hüküm verilemez. Bu kadar açık şeylere rağmen, delillere rağmen. Bir husus da şu, Kur'an-ı Kerim'e dokunma meselesi de var. Kur'an-ı Kerim'e dokunma ile ilgili olarak لَا يَمَسْتُ الْقُرْآنِ اِلَّا تَاهِرُونَ diye bir hadisten bahsedilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e göndermiş olduğu İbn Hazm, sahabeden İbn Hazm'a göndermiş olduğu bir mektup. Bu mektup şeyle ilgili, zekatla ilgili uzunca bir mektuptur. O mektup Kütüb-i Sitte'nin tamamında vardır. Kütüb-i Sitte'nin tamamında vardır. Ama şuradan sen Nasburraya'yı alır mısın? Bu Nasburraya'da Kur'an'a dokunma ile alakalı bölümde bu hadisle ilgili bir not vardı. Ona bir bakalım. O hadis Kütüb-i Sitte'nin tamamında vardır ama La yemessül Kur'an'a illa tahirun ifadesi hiçbirisinde yoktur. Bak, deniyor ki bu Peygamberimizin o mektuba yazdığıdır. Hiçbirisinde yok. Yani Yemen'e yazdığı mektupta bu böyle. Bu Ebu Davud'un merasilinde var deniyor. Şimdi onunla alakalı da bir şey olacak. Bakayım bu onu nerede? Ben onu şuradan ben size söyleyebilirim sayfasını.
Nasburra'ya değil mi?
Nasburra'ya evet. Yani şu anda yanlış hatırlamıyorsam şey Nasburra'da sen istersen oradan oku Nasburra'ya ile ilgili o kısım oradadır. Şey bir bölüm sayfa yap. Şey, Nasb diye yaz karşına çıkar orada. Nasburra'ya adlı eserde Ebu Davud'un bu mektubunun işte merasil. Efendim, merasilinde zikrettiği ifade ediyor. O kadar. Yani o da öyle diyor. Ebu Davud'un merasilinde. Merasil dedi mürsel. Yani mürsel. Yani peygamber şey sahabelerin atlanarak peygamber efendimize şey yapılan rivayetlerdeki zayıf olduğu.
Buldum orayı.
Buldun mu?
Nasburra'ya adlı eserde Ebu Davud'un bu mektubu Merasilinde, Merasil diye bir kitabı var. Burada zikrettiği kaydediliyor. Ancak Nasburra'nın haşiyesi Buğyetül Elmai fi Tahrici Zeyla'i Ebu Davud'un Merasilinde bu mektubun bulunmadığını haber vermektedir. Ve yine mektubu Nesai'nin de tahric ettiği belirtilmesine rağmen Nesai'de sadece sadakalarla yani zekatlarla ilgili izahlar bulunan bir mektup bulunmakta. Kur'an'a temiz olandan başkası dokunamaz gibi bir ibare de yer almamaktadır. Ahmet bin Hanbel mektubun diğer kısımlarının değil sadece sadakalarla, zekatla ilgili bölümünün sahih olduğuna dikkat çekti.
Devam et başka bilgiler de var orada mektupla ilgili.
Yukarıda o zaman.
Yok onun devamında.
Yok burada bittik onu.
Şey var. Neyse bir zatında ifadesi vardı onunla alakalı. Ha, tamam onu ben o zaman onu buraya almamışım. Tamam. Şimdi yani böyle bir hadis vardır deniyor. Hatta Şafiiler ve Hanefiler de bu hadise dayanarak hükümler veriyorlar ama böyle bir hadis yok. Yani söyledikleri kaynaklarda böyle bir hadis yok. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta biz burada İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili iddialar üzerinde konuşurken farz edelim ki var dedik değil mi? Ve muhatabın cümleleriyle konuştuk. Farz edelim ki böyle bir hadis var. Ve sahih kaynaklarda geçiyor. La yemestul Kur'an illa tahiru. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunmaz. Yani dokunmasın anlamında. Peki bu mektup Yemen'e yazılmış olan bir mektup. Burada tahirunla maksat nedir? Müslümanlar mı? Çünkü orada gayrimüslimler var. Yoksa abdestli olan kişiler. Eğer Müslümanlarsa, yani Müslümanlar abdest almadan dokunamaz deniyorsa, bu emir niye sadece Yemen'e gönderiliyor? Bu emir Medine'deki bütün Müslümanlara verilmesi gerekmiyor mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indiği zaman onun vahiy katiplerine bunu yazdırdığını bilmiyor muyuz? Ve bu konuda hiç kimsenin ihtilafı yok. Hangi vahiy katibine şimdiye kadar Peygamberimiz demiş ki Kur'an yazdıracağım abdest alın. Bunu çok yaygın bir şekilde bilinmesi gerekmez mi? Çünkü onlar yazarken o kağıdı ellerine alacaklar, yazacaklar. O kağıda dokunacaklar, mecburen dokunacaklar. Şimdi bu konuda yani kala kala Vakıa suresindeki ayet kalıyor. Onun dışındaki delillerin ele alınır tarafı yok. Yani delil olarak ele alınması mümkün olan deliller değil. Bunlar son derece zayıf, son derece böyle, hatta zayıf bile denmeyecek şeylerdir. İşte la yemesul Kur'an'a illa tahirun, sanki çok önemli bir hadismiş gibi kitaplarda geçiyor ama gösterdikleri kaynaklarda yok. Tahirun kelimesi Müslüman anlamında olabilir. Yani çünkü Allahü Teala innemel müşrikûne necesün demiştir. Ve şöyle yorumlanabilir. Kur'an-ı Kerim zaten çok az Kur'an nüshaları var. Yemen'e de giden birkaç sayfalık bir şey vardır. Tam bir metin olarak değil. Gayrimüslimlere karşı aman dikkat edin de alıp da bir şeyler yapmasınlar falan gibi olabilir ama o da çok uzak bir yorum. Uzak bir yorum yani. Onun bir anlamı yok. Eğer siz bu Kur'an-ı Kerim'i o insanlara tebliğ ile görevliyseniz, yani Allahü Teala olmaz. Allahü Teala her Müslümana bu görevi vermiş. Estağfirullah ve izâkadallâhu mîthâkallezîne utul kitâb. Âl-i İmran 187 miydi? اِذَا خَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ الَّذ۪ينَ وَتُوا الْكِتَبْ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Allah-u Teala kendine kitap verilenlerden kesin söz almıştır. Bunu insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Şimdi ben bu görevi yerine getiren bir Müslüman olarak, şuraya bir gayrimüslim gelecek. 187, evet. Şimdi buraya bir gayrimüslim gelecek, ben sana veremem diyeceğim bu Kur'an-ı Kerim'i. Dinle. Adam diyecek ya kardeşim de ben okuyayım onu. Demeyecek mi? Mesela işte şu masada buraya bir gayrimüslim geldi. Amerika'dan, Almanya'dan Doktor Dietmar Mit geldi. Onların meşhur alimlerinden. Ve bir konu burada sordu bize. Biz, adam şu tam şurada oturdu. Önüne Kur'an-ı Kerim'in Almanca mealini koyduk. Aldı kendi önüne. Sorduğu her soru için şu ve şu ayetleri okuyun dedik. Okuduk. O şunu okuyun. İki saat sonra tamam ben bütün problemlerim çözüldü dedi adam. Şimdi biz ne yapaydık? Adamın okuması yerine biz okusaydık onun kadar etkili olur muydu? Olur muydu onun kadar etkili? Adam kendisi bizzat okudu. Baktım meali de bir Alman yapmış. Ondan sonra tamam dedi. Tatmin oldu gitti. Yani böyle bir şey olmaz yani buna delilik demek herhalde gerekir, başka bir şey olmaz. Yani tebliğ edeceğiniz bir kitabı saklıyorsunuz, dokundurmuyorsunuz. Öyle bir kitap ki Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah. Efela yetedebberun el Kur'an. Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Tedebbür ne demek? Yani şimdi affedersin bizim Türkçemizde çok kötü bir manası var ama olsun kelimeyi söylemek zorundayız. Dübür kelimesi Arapçada arka demektir. Türkçedeki anlamda değil yani. Tedebbür de arka planını düşünerek. Yani şurada bir ayet okuyorsunuz ama o ayetle ilgili sizin zihinsel arka planınızda bir takım şeyler var. Bağlantılar var. Onu onlarla beraber bağlantılı olarak düşünerek anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü her bir ayetin bağlantılı olduğu başka ayetler vardır. Peki şimdi kadın adetli. Allah öyle yaratmış. Her ay 7 gün ortalama yani genellikle diyelim. 7 gün şey yapacak. Tabii bu 7'yi aya katarsanız yani 21 şey yaparsanız 28 yani 4'te biri her ayın 4'te biri şey geçiyor. Hayır, o manevi yok, manevi olarak pislik sayılır, o şey değil. O manevi pislik sadece namaz kılmayı engelliyor. Onun için tek yasak namaz ve ilişki. Onun dışında bir yasak yok kadınla ilgili. Temizlenmek de işte bir dakika. Tamam. Temizlenme yani madde olarak Yok, temizlenmek de tamam, maddi temizlik de var, manevi temizlik de, ikisi birden oluyor. Yani cünüplükten temizlenmek gibi olmuş oluyor. Orada bir şey yok. İki tane şey var. Birisi namaz kılmıyor. Bu ondan da sorumlu da olmuyor ondan. Bir de eşiyle ilişkiye giremiyor. Onun dışında üçüncü bir yasak yok. Şimdi o üçüncü yasağı koyan fakihler için söylüyorum. Yani bu Efela yetedebberunel Kur'an emri bu kadınlar için geçerli değil mi? Em ala kulubin akfaluha diyor. Yani kalplerde bunun kılıfları mı var? Kalpte kılıfı yok ama sen engelliyorsun denir burada. Yani ömrünün dörtte birinde Kur'an'la ilişkisini keseceksin. Niye? Okuyamazsın, dokunamazsın. Ne oluyor bu? Evet. Yok, olay kadının eksikliği falan değil. Olay şu. Olay bakın abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz meselesi de aynı şeyde. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir yere bakmak isterim. Bu anda abdestim olmazsa ve abdesti değilim. Abdest aldıktan sonra bakayım dediğiniz an abdest alıncaya kadar mutlaka daha önemli ikinci bir işiniz çıkar ve Kur'an'a bir daha da bakamazsınız. Yani bu insanları Kur'an'dan ciddi manada uzaklaştırıyor. Ciddi manada. Her şeye ters bu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani ters olmadığı taraf yok bunun. Her şeye ters bu. Ben şahsen yani kaynaklara baktığım zaman bu görüşü ancak şu şekilde akıllık verebiliyorum. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya başladılar mı problem oluyorlar. Bunu siz de yaşıyorsunuzdur değil mi? Yani bir yerde bir ayet okumaya başladığınız zaman problem olmuyor musunuz? Ne oluyor? Yani şimdiye kadar hiç kimse bilmiyordu da siz mi biliyordunuz deniyor. Ya kardeşim şimdi herkes biliyordu. Bu zaten bu peygamberimize inen kitap değil mi? Ben ondan okuyorum. Onlar okumadılarsa ben ne yapayım? Dolayısıyla insanlar bundan uzaklaşmaları lazım. İşte Osmanlılarda tefsir çalışmaları diye epey çalışmalar yapılıyor. Meal yani Kur'an-ı Kerim'in Osmanlıca anlamı bir eskiden bir Türkçe'ye tercüme edilmiş, kütüphanelerde kalmış. Bir de son dönemlerde tercüme edilmiş. Bu arada yok. Medreselerde tefsir okunur ama anlamak için değil, sadece bir Arapça bir metin olmak üzere okunur. Efendim? Kur'an tercüme edilemez dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır bir kere bu. Çünkü Allah muhatabın diliyle tebliğ edilmesini emrediyor İbrahim suresinin 4. ayetinde. Şimdi esas şu konu üzerine gelelim o Vakıa suresine. Herkesin üzerinde durduğu öyle bir yorum da yani akimis salate li zikri beni zikir için namaz kıl ayeti kerimesi var. Namaz da bütün zikirleri içerisine alır doğru. Ama mesela orada ifade şöyle diyor ayet. İza kumtum ilas salati namaza kalktığınız zaman diyor. Kur'an okuduğunuz zaman demiyor. İza kumtum ilas salati fagsilu vucuhakum diyor. Namaza kalktığınız zaman şu işleri yapın diyor. Dolayısıyla bunu özellikle Allahü Teala anlattığı için bu namaza kalkmak başka bir şeydir. Namaza kalktıktan sonra namazın içerisindeki zikirler ikinci bir husustur orada. Ama Kur'an-ı Kerim için de ve izâ qara'tel Kur'an diye söylüyor. Kur'an okuduğun zaman ve izâ qara'tel Kur'an festaîd billâhi mineşşeytânirracîm diyor. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Orada yani bunu çok net söylüyor. Elbette ki insanların aklına böyle bir şeyler gelir ve sorar. İşte burada Cenab-ı Hak bunun çok net bir cevabını veriyor. Dolayısıyla artık onun dışında bir şey sormanın bir anlamı kalmaz. Şimdi şurada biz şunu biliyoruz. Allahü Teala birinci kat semaya şeytanları yaklaştırmıyor, değil mi? Yani mesela Saf suresinin, yoksa Saffat suresinin baş taraflarına, 37. surenin baş taraflarına bir bakalım. Evet. Diyor ki 6. ayetinde Estağfirullah inna zeyyennes sema'ed dunya bi zinetinil kevakib. Dünya semasını, yani en yakın göğü, yani birinci kat göğü yıldızlar süsüyle süsledik. Yani yıldızlarla süsledik. Ve hıfzan ve hıfzan min kulli şeytanin marid. Evet, onu isyankar olan tüm şeytanlardan da korunmuş bir hale getirdik. La yessemmeun ila'l mele'il ala. Bu şeytanlar mele'i ala'ya kulak veremezler. O zaman mele'i ala birinci kat semada olmuş oluyor ona göre. Ve yughzafun min kulli canib. Her taraftan onlara taş atılır. Onun için racim deniyor. Yani racim, taşlanmış şeytan deniyor. Müslümanlar da bunu temsilen biliyorsunuz, hacca gidenler recm ederler. Racim şeytan oradan, yani taşlanmış şeytan oluyor. Şimdi bu şeyin mele-i âlâ neredeymiş, neredeymiş bu ayet-i kerimeye göre? Birinci kat semadaymış, değil mi? İşte levh-i mahfuzun bulunduğu yer orası. Şimdi burada diyor ki, zaten burada bunu buradan onu da anlıyoruz. Diyor ki bakın 75. ayette vaka 535. sayfa. Fela uksimu bi mevaqi'in nucum. Yıldızların bulunduğu yere kasem ederim diyor. Öbür tarafta da ne dedi? İnna zeyyenne es-sema'ed dünya bi zinetinil kevâkib. Yani o dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor. Tebareke'de de ve zeyyennes sema'ed dünya bi mesabiha diyor. İşte birinci kat semayı misbah, yani aydınlatıcı şeylerle süsledik diyor ki bunlar da yıldızlar oluyor. Şimdi burada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki fela uksimu bi mevaqi'in nucum. Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim. Yıldızların bulunduğu yer birinci kat sema, değil mi? Şimdi iki ayetten de bunu öğrendik. Ve innehu le kasemun. لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Bu bir yemindir. Bilseniz büyük bir yemindir. Birazcık biliyoruz mele-i âlâ orada olduğunu. Şu لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَيْا الْعَلَى ayet-i kerimesinde. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. O ikramı bol bir Kur'an'dır. Yani bereketli bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ. Korunmuş bir kitaptadır. Peki meknun ne demek? Bizim Türkçemizde kın kelimesi vardır bu kökten gelen. Şeyin, kılıcın kını. Değil mi? Kılıcı kınına soktuğunuz zaman kılıca dokunabilir misiniz? Ancak kından çıkması lazım ki dokunasınız, değil mi? Dokunmasın, yoksa keser sağa solu, dokunmamak için konuyor. Şimdi aynı surede meknunun bir başka yerde ifadesi de var. Yani şeyleri anlatıyor. Hurileri anlatıyor. Diyor ki ve hurun in, 22. ayet, iri gözlü huriler ke emsalil lu'lu'il meknun, meknun inciler gibi. Saklı inciler gibi. İnci nerede saklanır? İstiridyenin içerisinde saklanır. İstiridye de çok kalın kabuklu bir şeydir yani. Çok sert ve kalın kabuğu vardır. Şöyle koskoca bir şeyin içerisinde bir tane inci. Sen ne kadar istersen iste, o İncil şeffaf bir şeyle kapalıdır ama onun üstü gene kapalıdır. Orada İncil'i görüyorsun zannedersen, elini uzatsan dokunamazsın. İşte meknunun ne demek olduğunu da orada ifade etmiş oldu Allah-u Teala. Bak örnek de vermiş oldu değil mi? Yani saklı inci, istiridye içerisinde saklı inci. Aynı surede. Orada ne yaparsan yap o inciye dokunamazsın. Şimdi burada ne diyor? La yemessuhu Kur'an'a dokunmaz, dokunamaz iller mukarrabun. Ona çok yaklaştırılmış olanlar başka. Peki burada yaklaştırılmış olanlar kimler? Levh-i Mahfuz'da, yani cinlerin dışındakiler, şeytanların dışındakiler. Daha da belki onların hepsi de değil belki, onların birinci kat semada olanlardan bir kısmı. Şimdi elimizdeki şu Kur'an-ı Kerim meknun mu? Mümkün değil, buna meknun kelimesi kullanma imkanı yok. Bu meknun değil. Buna herkes dokunur. Sonra la yemessuhu başka, la yemseshu başka. Dokunmasın diye bir emir yok. Dokunabiliyorsan dokun, hadi buyur. Dokunamaz. Haber. Bir durumu bildiriyor. Emir vermiyor burada. Tenzilun min Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Tabi oradan indiriliyor. Efe bihâdel hadis, ha ben atladım değil mi? La yemessu illel mutahharun. Mutahharlar, mukarrabun diye okudum, ben yanlış okudum. Mutahharlar dokunamaz. Mutahhar kelimesinin anlamı nedir? Mutahhar ismi mef'uldur değil mi? İsmi mef'uldur. Yani bir başkası tarafından temiz sayılan demektir. Kendisi temiz olan, kendisi temizlenen değil. Temiz sayılanlar, temiz görülenler. O temiz görme de Allah-u Teala'nın kararıdır. Siz mutahharsınız. Şimdi temiz görülenler derseniz, Kur'an'ı insanlara inerseniz, müşrikler necestir diyor ayet-i kerime. Allah şirkten başka bütün günahları affeder dediğine göre, kafirlerin tamamı müşrik oluyor. Değil mi? Buna göre de Allah tarafından mutahhar kabul edenler Müslümanlar olmuyor mu? Onlar müneccez, bunlar mutahhar olmuş oluyor. Hani o kafayla baksanız bile, ki ayet ona müsait değil, hani o açıdan baksanız bile gene mutahhar Müslümandır. Çünkü mutahhar abdestli manasına gelmez. Abdestli ya tahir kelimesi kullanılır. Çünkü kendisi temizleniyor. Ve temiz hale gelir. Ne ona tatahhur, tefaul babından mütatahhir olursa, onun için şeyde fattahharu emrediliyor, temizlenin diyor. Şimdi temizlenin meselesi başka bir şey, temiz sayılmak başka bir şeydir. Allah tarafından temiz sayılanlar, bunlar da işte o birinci kat semada bulunmayı hak eden varlıklardır. Burada ben esas size şunu okuyayım. Şu elimizde Fahrettin Razi tefsiri var. Bu zat Şafii mezhebindendir. Şafii mezhebinin abdestli ve cünüp işte Kur'an'a dokunamaz şeyindeki dayanakların, Hanefi'nin de dayanağı bu ayettir, Şafii'nin de dayanağı bu ayettir. Şimdi bu zat ne diyor? Evet. Bakayım bunu. Bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şurada şöyle diyor. İşte elimdeki Fahrettin Razi tefsirinin 10. cildinin 431. sayfası. Beyrut'ta basılmış. Daru İhya-i Türâs-ül Arabi diye geçiyor. Az önce okuduğumuz ayet işte. Vaka suresinin ilgili ayeti. Fassahihu enne't-damira fi la yemessuhu lil-kitabi. Sahih olan buradaki la yemessuhu'daki hu zamiri kitaba gider. Ayette ne diyor kitabı? Fi kitab-ı meknun. Oradaki kitab-ı meknuna gider. Ondan sonra diyor ki fekeyfe yasihhu kavlu şafiiyye rahmetullahi teala aleyh. Bu durumda diyor, o kitap da saklı kitap olduğu için yani. Fekeyfe yasihhu. Tabi bu uzun açıklamalarından ben sadece sonucu okuyorum. Fekeyfe yasihhu kavlu şafii. O zaman Şafii'nin şu sözü nasıl doğru olabilir diyor. Rahmetullahi teala aleyh. La yecuzu mesul mushafil muhtis. Abdestsiz kişinin yani ya da cünüp kişinin, çünkü hepsine muhtis denir. Cünüp, adetli kişinin musafa dokunması caiz değildir. Sözü nasıl sahih olabilir? Nekul şöyle deriz. El-zahiru açık olan şudur. Ennehu ma akadahu min sarihil ayet. Bu hükmü bu ayetin açık ifadesinden almamıştır. Çünkü bu ayete dayanarak böyle bir hüküm verilemez diyor. وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنَ السُنَّةِ Belki bakar, belki sünnetten almıştır diyor. Kur'an'dan alamaz diyor. O da şu, o da onu Şafii'nin delilini buradan almış. Diyor ki, فَاِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَتَبَ اِلَى عَمْرِ بْنِ حَزْمِ Peygamberimiz Amr bin Hazm'a mektup yazmıştı. لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ مَنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ تُهْرٍ Böyle bir ibareyle. Tuhur halinde olmayan kişi Kur'an'a dokunmaz. Yani abdestli olmayan kişi manasına. Bundan almış olmalıdır diyor. Ve bu hadisin de olmadığını az önce size söyledik yani. Bir kere la yemesul Kur'an illa tahirun da yok. Bu ibareyle de yok. Yani gösterdikleri o İbn-i Azm'a gönderilen mektup kaynaklarda var ama bu ifade gösterilen hiçbir kaynakta da yok. İşte İbn-i Hazm da tabii kendisi de Şafii olduğu için saygıda da kusur etmemeye çalışıyor. Onunla da yanmış olabilir diyor. Efendim? Fahrettin Razi, İbn-i Hazm değil evet. Fahrettin Razi öyle diyor. Şimdi sonuç olarak ben şimdi kendi konuşmamı bitireyim. Bir toplantıya gitmem lazım. Arkadaşlara bırakacağım. Burada çok güzel çalışmalar yaptılar. Hem Yahya hem Enes Hoca, Abdurrahman da. Bir de adetli kadınla ilgili olarak Yahudilerin çok ilginç görüşleri vardır. Yani onların bir kısmı da herhalde bir şekilde bizim tarafa da intikal etmiş. Dolayısıyla onu da bir buradan şimdi Yahudi kaynaklarından onu okuyacak Yahya size. Ben böylece sizi arkadaşlarımıza baş başa bırakayım. Ben bir başka uzak bir yerde bir toplantıya gitmek üzere.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi normalde dere geçerken at değiştirilmez derler. Bugün öyle bir durum oldu. Bizim de haberimiz yoktu hocamızın toplantıya gideceğinden. Yani böyle bir sunum yapmak için hazırlık yapmadık. Sadece müzakere için hazırlık yaptık ama bu tip olağan dışı durumlar içinde demek ki hazırlıklı olmak gerekiyormuş. Ben çok kısa bir tekrar yapmak niyetindeyim. Bir soru çerçevesinde. Şimdi Danimarka'dan biraz önce bir soru gelmiş. İlhan Tokay Bey sormuş, demiş ki mezhep imamları bunları söylerken hani hayızlı kadınlar veya işte cünüp olanlar veya abdestsizler Kur'an'a dokunamaz, Kur'an okuyamazlar derken gerekçe olarak bir hadis veya bir ayet söylememişler mi? Yani bunu kafadan mı atmışlar, kafadan mı uydurmuşlar? Tabii bu güzel bir soru. Bunun dışındaki konular için de aynısı geçerli. Biz hani bu tip şeylerde hani mezhepler hiçbir delile dayanmadan böyle yapmışlar falan gibi bir şey söylemiyoruz. Mezheplerin de kendilerince bir delilleri var. İşte biraz önce okunan ayetler mezheplerin kendilerince ayetlerden getirdikleri delillerin başında geliyor. Vaka suresinin 78. ayet. Onlar ne diyorlar? Bu la yemessuhu illel mutahharun ayetine işte abdesti olmayanlardan başkası Kur'an'a dokunamaz diyorlar. Şimdi bu hani delil olarak sunulabilir mi? Mesele bu. Yani onlar bunu delil olarak sunmuş. Biz bu delilin değerlendirmesini yapacağız. Yoksa hayır işte onlar hiçbir delil getirmemiş falan denmiyor kesinlikle. Bu la yemessuhu illel mutahharundan kastedilen ne olduğu biraz önce açıklandı zaten. Oradaki hani la yemessuhu'daki hu zamiri Arapçada hani hemen kendisinden önce geçen kelimeyi gösterir normalde. Orada da hani elimizde tuttuğumuz mushaftan, yani şuna mushaf deniyor biliyorsunuz. Yani sayfelerle bir araya getirilmiş olan kitap. Kur'an-ı Kerim bunun içinde okuduğumuz şeydir bizim. Ben mushafı elime alır, Kur'an okurum. Peki mushafa dokunmak diye bir şeyden bahsediyor mu orada? İşte hemen gerisinde innehu le Kur'anun kerim fi kitabin mekunun. O gizli, korunmuş olan kitapta bulunan Kur'an-ı Kerim'e sadece mutahhar. Bunu biraz sonra açıklayalım. Mutahhar olanlardan başkası dokunamaz kelimesi geçiyor. Şu meknun kelimesi de hangi surenin sonundaydı? Buruç suresinin sonunda mıydı? Buruç suresinin sonunda bel huve Kur'anun mecid fi levhin mahfuz diye aynı formlarla Cenab-ı Hak tarafından yine açıklanmış. Biz her zaman hani ayetleri açıklaması hususunda özellikle duruyoruz ya, işte burada da bir delil var. Kur'anun kerim, Kur'anun mecid. Aynı şeyler. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Nerede o? Vaka suresinde fi kitabin meknun. Buruç suresinde de fi levhin mahfuz. Yani Cenab-ı Hakk'ın sadece mutahhar olanların dokunabileceği şeklinde bahsettiği Kur'an, saklı olan o kitapta, yani levh-i mahfuzda olan Kur'an-ı Kerim. Yoksa elimizde bulunan mushaflardan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Yani iki ayeti birlikte değerlendirdiğimiz zaman kitab-ı mekinunun levh-i mahfuz olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. İkincisi, ulemanın bu konuda üzerinde durduğu nokta, Arapça ile alakalı bir şey. La yemessuhu kelimesinin Arap dilinde ne anlam ifade ettiği. Şimdi Arapçada hani bir nefi, olumsuzluk manası veren la kelimesi var. Bir de nehi, yani yasaklama manası veren la kelimesi var. Yani işte sen bu işi yapamazsın. Bir de sen bu işi yapma. İkisi farklı şeylerden. Hani yapamazsın kelimesi, hani istesen bile yapamazsını da ifade ediyor. Gerçi Türkçe'ye tam uymuyor ama yani sadece mutahharlardan başkası dokunamaz. İsteseler bile dokunamaz demektir bu. Yani mümkün değil yani. İsteseler bile bunu yapamazlar. İşte o Saffat suresinde ve Mülk Tebareke'de anlatılan şeydir o. İnna zeyyenne sema'ed dunya bizinetinil kevakib tebareke'de bi mesabiha ve cealnaha rucumen lişşeyatim. Bakın şeytanlara onları taş olarak yapmış Cenab-ı Hak. Şihab olarak başka bir ayette de vurgulanıyor. Bunlar isteseler bile yukarıya çıkamadıkları için bunu yapamazlar zaten. Ellerinde böyle bir imkan yok. Bu mümkün değil. Ama oradaki ifade yasaklama manasındaki la olmuş olsaydı, işte yapmasın. Bunlar o şekilde anlıyorlar. Yani abdestsizler dokunmasın. Dokunamaz olarak anlasak, abdestsiz olanlar bugün istedikleri zaman buna dokunamıyorlar mı? Değil mi? Yani bir mümkün, imkan açısından baktığınız zaman mümkün değil mi? Adam abdestsiz de olsa, hayızlı da olsa istediği zaman Kur'an-ı Kerim'e dokunabiliyor. Bir engel var mı, maddi bir engel? Yok, açar bakar. Yani imkan açısından bir problem yok burada. Demek ki burada anlatılan kelime olumsuzlama, yasaklama değil. Değil, değil tabii ki. Yani bir delili de onun zaten kelimenin yapısı. Nehi olmuş olsa Enes Hoca nasıl gelmesi gerekirdi la'nın? La'dan. La yem seshu gelmesi lazımdı. Veya açık olarak gelmese bir de la yemez sehu. Arap dili bakımından üçüncüsü mümkün değil. Yani yasaklama, dokunmasın anlamını vermesi için Arapçada kelimenin açık olarak ya la yem seshu şeklinde gelmesi lazım veya la yemez sehu illan mutahharun şeklinde gelmesi lazım. Hayır, lemez sehu nehi olurdu. Nefi değil, olumsuz değil, yasaklama manasına gelirdi. Ama ayette biz nasıl okuyoruz? La yemez suhu illel mutahharun. Bunu yani sarf ilmi okuyan herkes kolaylıkla bulabilir. Yani mesela bir medde yemuddu fiilini çektiğiniz zaman siz la yemudduhu uzanmasın. Hı. Uzanamaz. La yemeddehu olsa la uzanmasın olmuş olur. Ayette de işte la yemez suhu, ona dokunamaz. Bu olumsuz manayı bildirir ama la yemessehu veya la yemseshu olmuş olsaydı ona dokunmasın anlamında bir yasak çıkardı. Ayette bu da mümkün değil. Dolayısıyla abdest alması gereken bir durumda olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz demek değil o. dokunmasın demek de değil. Çünkü mutahharun kelimesi burada buna engel. Mutahhar kelimesi bir başka bir şey tarafından, başka bir kişi tarafından temiz kılınan anlamına geliyor. Değil mi?
Evet.
Yani kişi abdest aldığı zaman ne yapmış oluyor? Kendisini bir temizlemiş oluyor. Temizlenmiş oluyor. Buna mutatahhar.
Mutatahhir.
Mutatahhir kelimesi kullanılması lazım. Bakın mesela bu Bakara suresinin 222. ayetinde biraz önce işaret edilen ayette hani kadınların özel durumları anlatılırken ne zamana kadar o yasak sürer diyor Cenab-ı Hak. Fe'tezilun nisa'e hatta yathurne. Kadınlardan uzak durun. Ne zamana kadar? Doğal olarak temizlenceye kadar ki bu da adetin kesilmesi. Böyle olunca kadın doğal olarak temizlenmiş oluyor. Ama devamında ne diyor Cenab-ı Hak? Feiza tatahharne. Bakın gusül abdesti alarak temiz hale gelince o zaman yasak kalkıyor. Yok, özellikle ben şey üzerinde durmak istiyorum. Yani bu kelime üzerinde. Abdest alarak mutatahhar bir hale gelmiş oluyorsunuz siz. Vaka suresinde anlatıldığı gibi mutahhar bir hale gelmiş olmuyorsunuz. Mutahhar, Cenab-ı Hak tarafından kişinin temiz hale getirilmesi ki o da meleklere mahsus bir olay. Melekler Cenab-ı Hak tarafından özel olarak temiz. Yani günahlardan uzak varlık olarak. O abdest ve gusle anlatılan Maide suresinin 6. ayetinde geçiyor. Yuridullahu liyutahhirakum. Bak Allah sizi böyle temizlemek istiyor. Yani Allah temizlerse mutahhar olursun. Ama abdest veya gusül almak suretiyle veya teyemmüm almak suretiyle kendini temizlersen mutatahhir olursun o zaman. Dolayısıyla bu Vaka suresinin 78. ayeti hani dil açısından da mümkün değil. Ayetteki kelimelerin yapısı açısından da mümkün değil. Abdest alması gereken bir durumdan hiç bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Bütün deliller aslında konuyla ilgili hadis rivayetlerinden kaynaklanıyor. Yani ayetten buna delil çıkması mümkün değil. Zaten bunu fıkıh kitaplarında açtığınızda da görürsünüz. Bu ayet üzerinde şundan dolayı der geçer ama özellikle de biraz önce okunan hadis rivayetlerine işaret edilir. Bunların da en meşhuru, ben kısaca bu elimdeki makaleden de size bahsedeyim. İnternetten de bulabilirsiniz bunu çok kolay bir şekilde. Hayızlı, cünüp kimseler ve Kur'an tilaveti makalesi var. Mustafa Hocaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir Foça Vaizi, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlamış bu makaleyi. Burada toparlamış. Ben çok kısa bir şekilde onu size arz edeyim. Bir tanesi yani en meşhuru biraz önce okunan Hazreti Ali hadisi. Burada Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tarıkutni ve İbn-i Huzeyme'de bu hadis geçmiş. Hazreti Peygamber'i Kur'an okumaktan alıkoyan sadece cünüp olma haliydi diye bu hadise dayanıyorlar. İşte biraz önce de söyledik. Birincisi Hazreti Ali Peygamber Efendimizin 24 saat ne durumda olduğunu tespit edecek bir durumda olamaz hiçbir zaman. Yani o an abdestsiz mi? Gusül abdesti mi alması gerekiyor? Karnı aç mı? Nereden bilebilirsin bunu kendi söylemediği müddetçe? Veya gözünle görmüş olman lazım. Abdestini bozdu, abdest alacak. Ama gusül abdesti alması gereken bir durumda olduğunu sen nereden görebiliyorsun? İkincisi, varsayalım ki doğru. Peygamber Efendimizin kendisinin bizzat yapmadığı bir şeyi haber veriyor burada. Okumasın, yapmasın, etmesin diye bir yasaklamasından söz edilmiyor ki. Peygamber Efendimizin işte biraz önce de söylendi. Biz bazı yiyecekleri yemediğini, bazı kokulardan hoşlanmadığını, bazı giyecekleri giymediğini de biliyoruz. Ama bunları ümmetine yasaklamamış da Peygamberimiz. Onun durumunu nakletmek fıkhi açıdan şu caizdir veya değildir demek anlamına gelmez. Peygamberimiz yapmıyor olabilirdi. Sevmiyor olabilirdi. O başka bir durum. Bunun fıkhi olarak caizdir veya caiz değildir olması başka bir durum. Dolayısıyla bu hadisten öyle bir hüküm çıkmaz. İkinci hadis Abdullah İbni Ömer hadisi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın hadisi. Bu da Tirmizi, İbni Mace, Darakutni ve Beyhaki'de geçiyor. İşte bu birazcık onlara delil olabilir. Hayızlı ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Ama bu da işte biraz önce geçti. Senedinde, rivayet zincirinde yer alan İsmail bin Ayyaş adlı ravi yüzünden sahih değil. Bunu bizzat Tirmizi'nin hocası İmam-ı Buhari de söylemiş. Bunun Hicazlılardan yaptığı nakillerde problem var. Dolayısıyla hadis tekniği açısından zaten bu hadis kendisiyle amel etmeye elverişli değil. Üçüncüsü, Cabir hadisi var. Bu da Darakutni'de geçiyormuş. Burada da hayızlı ve nifaslı olanlar Kur'an'dan bir şey okuyamaz diyerek cünüp çıkmış. Bunun yerine lahusa olan kadınlar gelmiş. Bu da senedinde geçen Muhammed bin Fadl dolayısıyla zayıf görülmüş bir hadis. Amr bin Hazm hadisi ki biraz önce işte Nasbur Raye'de bunun sadakalarla ilgili olduğu, içinde geçen mektubun içinde geçen Kur'an'dan bir şey okumasınlar veya okuyamazlar ibaresinin metnin orijinalinde bulunmadığını görmüştük. Bunu zaten bu konu üzerinde çalışanlar özellikle söylüyorlar. İşte Hakim bin Hizam, Osman bin Ebil As ve Sevban hadisleri de var. Bunlar da hepsi aynı hadisin farklı ravilerce nakledilmiş şekilleri. Bunların hepsi senetlerinde bunlar raviler tarafından zayıf görülmüş. Şimdi bunlar hadis tekniği açısından sahih olsalar bile bizim bunlara yaklaşım tarzında bir şeyleri de örnek almamız lazım. Mesela benim sürekli etrafında paylaştığım bir olay vardı. Bu İmam-ı Azam'ın 5 eseri diye bir kitap var bugün elimizde. Mustafa Öz tarafından neşredilmiş. İmam-ı Azam'ın 5 tane işte Vasiye, El-Alim ve'l-Mutaallim. Daha başka ne vardı? Fıkhü'l-Ekber. Fıkhü'l-Evsat da var galiba. Yani 5 tane kitabın neşredilmiş bir halde bugün elimizde var. Orada İmam-ı Azam hadislere nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında bize güzel bir örnek sunuyor. Diyorlar ki İmam, Ebu Davud'da yani bugün elimizde bunlar, Ebu Davud'da da Tirmizi'de de bir hadis var. İçki içenlerin 40 gün namazı kabul olmaz. Bu hadisi nasıl değerlendirmek gerekir? Bakın bu konumuzla ilgili olan hadisler de Tirmizi ve Ebu Davud'da geçiyor. Bu içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz hadisi yine aynı kaynaklarda geçiyor. Bunların ikisi de Buhari ve Müslim'de yok. Nasıl değerlendirirsin bu hadisi? Diyor ki bunların Hazreti Peygamber'e ait birer söz olmaları mümkün değil. Nerede geçiyor olursa olsun. Peki diyorlar sen böyle deyince hadisi inkar etmiş olmuyor musun? Hayır. Hadisi inkar etmiş olmak bizzat Hazreti Peygamber'in söylediğine %100 şahit olup ben bunu kabul etmiyorum demekle olur. Ben diyorum ki bu hadis olamaz. Evet hadis ama ben kabul etmiyorum demiyorum diyor. Bu rivayetlerin hadis olması mümkün değil. Neden? Sebebi çok basit. Çünkü diyor biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sadece 3 günahın diğer ibadetleri boşa çıkardığını görüyoruz. Nedir bunlar? Şirk. Kim şirk koşarsa bütün amelleri boşa gitmiş olur. Maide suresinde bir ayet. İkincisi riya. Hani başkaları için, başkaları görsünler diye yaparsan o amelin de boşa gider. O da bir nevi şirktir. Üçüncüsü de yine Bakara suresinde geçen bir ayet. La tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Başa kalkmak suretiyle iyiliklerinizi boşa çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Bak şirk, riya ve başa kalkmak. Cenab-ı Hak diyor bize diğer bütün amelleri boşa çıkaracak olan yanlışların bunlar olduğunu söylemiş. İçki içmek bunlardan bir tanesi değil. İçki içmek evet günahtır. Kişi içki içtiği zaman günahını kazanır. Ama bunun dışında 40 gün boyunca yaptığı bütün ibadetlerin namazın kabul olmaması işte bu Peygamber Efendimizin kesinlikle söylemesi mümkün olmayan bir şey. Bakın biz aynı şeyi gelin buraya taşıyalım. Bunlar senet açısından hepsi sahih olsalar bile ki değiller. Sahih olsalar bile öyle kabul edelim. Diyoruz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'le hiçbir şekilde bağdaştırılması mümkün olmayan hadisler olur en fazla. Tıpkı İmam-ı Azam'ın dediği gibi. Eğer bu hadis inkarcılığı olarak nitelendirilecekse önce hadis münkürü olarak İmam-ı Azam'a gitmeniz lazım. Ona hadisleri değerlendirmede Kur'an'ı ön plana aldığı için hadis inkarcısı demiyorsanız bu görüş sahipleri için de aynı şeyi diyemeyeceksiniz. Bakın bu kitapların hepsinde geçen hadisler sahih olsalar bile amel edilebilir olma özelliğine sahip değildir. Buhari'de geçen bir hadisi pek tabii olarak Hanefiler kabul etmeyebilir veya Şafiler kabul etmeyebilir.
Aksi takdirde dört mezhep veya dörtten fazla mezhep nasıl oluşabilirdi? Herkes o hadis. Ama bakıyorsun bir konuda iki tane farklı hadis var. Veya hadisler ayetlerle çelişiyor. Bir mezhep ben bunu kabul ederim diyor. Bir mezhep ben bunu kabul ederim diyor. 30'dan fazla ravi namazda rükuya giderken ve rükudan kalktıktan sonra eller kaldırılır dediği halde Hanefiler hayır bu hadislerle amel edilemez diyor. Neden? Çünkü Hanefilerin o konuda itibar ettiği başka hadisler var. Adam bir hadisi bırakıyor başka bir şeye gidiyor da hadis inkarcısı mı oluyor? Yok. Şafiler başka bir konuda Hanefilerin itibar ettiği hadisleri almıyorlar. Şafiler hadis inkarcısı mı diyorsun? Diyemezsin. Ortaya koyduğun kriter ne? Biz helal ve haram belirleme konusunda ayetlerden başka bir şeye gidemeyiz. Gidiyoruz, bu konuda hiçbir şey yok. Hadi ayetlere, hadislere bakalım Kur'an-ı Kerim'le ne kadar uyum arz ediyor. Bakıyorsun hepsi zaten senet açısından zayıf hadisler. Dolayısıyla ortada yasaklayıcı hiçbir ayet olmadan senet açısından zayıf hadislerle helal ve haram belirlemek fıkhi olarak da zaten yanlış bir şeydir. Zayıf hadisle amel edilir mi edilmez mi meselesine gelirseniz, bununla zayıf hadislerle amel edilebilir diyenler de şu kaydı koyarlar. Hangi konuda? Fezail-i amel konusunda zayıf hadisle amel edilir. Yani bazı amellerin faziletleri konusunda. İşte şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın, bunu yaparsan bu kadar sevap alırsın. Ama helal ve haram belirleme noktasında kesinlikle zayıf hadislerle amel edilemez. Dolayısıyla bu konu çerçevesinde biz hangi hadise gidersek bakıyoruz ki senet açısından mutlaka bir problem var o hadislerde. Dolayısıyla bu hadislere bakarak abdestsizin veya işte gusül abdesti alması gereken bir durumda olan kadın veya erkeğin Kur'an-ı Kerim'e dokunmasının veya Kur'an-ı Kerim'i okumasının yasak, haram olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Şimdi biraz önce de değinilen bir konu hakkında bir soru gelmiş. Ona da kısaca değinelim. Kadınların hayızlı zamanına ayet manen temizleninceye kadar diyor. Şimdi bu bir mecaz mıdır? İşte pis, pislik, müşrikler, kafirler için kullanılmıyor mu? Bu konuda daha geniş bilgi. Bu konuyu hani şahsen ben de o şekilde düşünüyorum. Hayız hali de, cünüplük hali de, abdestsizlik hali de namaza engel bir şeydir. Yani abdestsiz olan bir adam abdest almadan namaz kılabiliyor mu? Normal yani abdest yok. Abdest alıyor. Abdest almadan namaza durabiliyor mu? Yani onun o hali namaz için engeldir. Gusül abdesti alması gereken durumda olan kadın veya erkek gusül abdestlerini almadan namaza durabiliyorlar mı? Duramıyorlar. Yani bu halleri namaz için engel. İşte buna Cenab-ı Hak namaz için şart olan temizlik diyor. Bu tamamen kişilerin maddi veya manevi boyutları ile alakalı bir durum değil. Namaz için gerekli olan bir durum bu. Abdestsizlik hali namaz için bir engeldir. Abdest almadan namaza duramazsın. Gusül abdesti alman gereken bir durumda olmak namaza engeldir. Gusül abdesti almadan namaza duramazsın. Veya işte onların bulunmadığı durumlarda teyemmüm almadan namaza duramazsın. Buradaki pislik veya işte temizlik sadece namaz için şart olan pislik veya temizliktir. Yoksa gusül abdesti alması gereken bir durumda olan kadın da erkek de maddi olarak da manevi olarak da pis değildirler. Manevi olarak da maddi olarak da onları pis sayanlar Yahudilerdir. Bakın ben size buradan Tevrat'tan Leviler bölümünden o kısmı okuyayım. Yahudilerin yani bugün elimizde bulunan Tevrat kitabında adetli olan kadınlarla ilgili inançlarını oluşturan pasajlar bunlar. Diyorlar ki, yani diyorlar dediğim yani Allah böyle diyor diye inanıyorlar elimizdeki Tevrat. Levililerin 15. kısmından 19. pasaj ve devamı. Eğer bir kadının akıntısı olur ve bedeninde akıntısı kan olursa, yani adetli olursa, 7 gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Yani kadının kendisini murdar kabul ettiği gibi pis, ona dokunan herkesi de murdar kabul ediyorlar akşama kadar bir gün boyunca. Tabii şimdi gelecek. Ve kadın bu hal üzerindeyken üzerinde yattığı her şey murdar olacak. Üzerinde oturduğu her şey de murdar olacak. Yani yatağı, yorganı, yastığı her şeyi kadın dokunduğu an pislenecek bunlara göre. Ve onun yatağına dokunan her adam esvabını yani elbiselerini yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır. Erkekler de yani bu durumda olan kadınlara dokunursa pis oluyorlar. Evet, bir gün boyunca yıkansa bile o halini koruyacak. Ve kadının üzerinde oturmakta olduğu herhangi bir şeye dokunan her adam esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacak. Yani kadının, hayızlı kadının dokunduğu yere dokunan adam bile kirli oluyor. Bu İslam'da yok. Evet. Kadının oturmuş olduğu yatak yahut herhangi bir döşek üzerinde bir şey olursa adam o şeye dokunduğu zaman akşama kadar murdar olacaktır. Ve böyle devam edip gidiyor. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yok. İslam'da bu durumda yasak olan işte iki şey vardır. Kadının namaz kılması ve eşiyle ilişkiye girmesi. Karı koca ilişkisi, o kadar. Üçüncü bir yasak yok. Peygamber Efendimiz işte Medine'ye gittiğinde Yahudilerin bu durumunu görünce neler neler yaptı bu şeyi yıkmak için. Onlarla yani o durumda olan eşleriyle aynı yatakta yattı, onların yaptığı yemekleri yedi, onlara dokundu, kendisine dokundurttu, her şeyi yaptı. Yaslanarak Kur'an okudu. Mesela bunu da ilginçtir. Hazreti Ayşe'nin bir rivayetini buna delil olarak sunuyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ayşe şöyle rivayet etmiş. Ben işte adetliyken Resulullah kucağıma yaslanıp Kur'an okudu. İşte bu yüzden diyor adetli kadın Kur'an okuyamaz. Allahu Ekber. Yani nasıl bir delil getirmedir bu? Peygamberimiz burada o inancı yıkmaya çalışıyor. O durumda olan eşinin kucağına uzanabiliyor, kucağına yaslanabiliyor. Hiçbir şey yok. Onu göstermek istiyor. Sen bu hadisi alıp evet bakın bu durumda olan kadın Kur'an okuyamaz diye kalkıp çeviriyorsun. Çok ilginç bir bağlantı. Ben de anlayamadım.
Yani onun için o manevi pisliktir.
Şöyle dememiz lazım. Yani namaza engel bir durumdur bu. Bu kadar. Yani namaza engel, namaz için şart olan İşte o abdest ve guslü kadın o durumda sağlayamadığı için namaz kılamıyor sadece. O kadar. Yani abdest alsa namaz kılabiliyor mu o durumdayken? Hayır. Gusül alsa kılabiliyor mu? Hayır. İşte bitti. Erkek abdest almadan namaza durabiliyor mu? Duramıyor. Yani bu durumlarını giderdikleri anda namazlarını kılabiliyorlar. Kadın tamamen hayızdan temizlenmedikçe gideremediği için namaz kılamıyor. Yoksa manevi açıdan pislediğiniz zaman bu mecburen karşı tarafı da rahatsız ediyor. Yani niye pis olsun manevi açıdan kadın?
Rahatsız etmek değil, bir de doğru değil. Evet. Allah sırf müşriklerin pis olduğunu evet. Söylüyor. Yani buradan başka böyle
bir evet. Manevi... Şöyle de bir soru var. Bu da ilginç bir soru. Cünüpken Kur'an okunmaz durumları çevremizde gördüğümüz insanlarla konuştuğumuz zaman o Resulullah'tı, onun yapmadığı hiçbir şeyi biz de yapmayız diye başlıyorlar. Kutupta bile olsa cübbe sarık giyiyorlar. Hatta bir alim varmış. Resulullah'ın bıçağı hangi elle tuttuğunu bilmediği için karpuz kesip yemezmiş falan filan gibi cevaplarla karşılaşıyoruz demiş. Yani bir şeyi Resulullah yapmadı diye yapmayan adam varsa gerçekten ben onun elini öperim. Yani bunu sevgisinden dolayı yapıyorsa eyvallah. Ama bu adamın Türkiye'de yaşıyorsa veya kutuplarda yaşıyorsa tıpkı Peygamber Efendimizin gibi giyinmesini isterim. Onun bindiği gibi deveyle binip öyle sokaklarda dolaşmasını isterim. Bu adamın arabaya, metroya, uçağa, tramvaya hiçbir şeye binmemesi lazım. Samimi ise eğer. Gerçekten bunu Allah rızası için yapıyorsa tutarlı olması lazım. Resulullah karpuz buldu da mı yemedi? Nereden biliyorsun? Veya Resulullah'ın yediği her şeyi sen yiyor musun? Gidip çekirge yiyebiliyor musun? Yapabiliyor musun bunu? Samimiyettense eyvallah. Bakın biz hiç kimsenin samimiyetini sorgulayamayız. Çünkü bir kişinin sevdiği bir insanı taklit etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bakın bugün gençler kendilerine rol model olarak kimleri alıyorlar? Hep sevdikleri insanları. Sen Resulullah'ı seviyorum, bunun gibi yapmak istiyorum, o ne giymişse onu giyerim, o ne giymişse onu giyerim diyorsan sana da eyvallah. Ama sadece işine geldiğin yerlerde böyle yapmayacaksın. Deveyle dolaş sokaklarda, onun giydiği şekilde ayakkabılar veya sandaletler giy. Onun eşlerine davrandığı gibi davran delikanlıysan. Yapabiliyorsan, bütün bu tutarlılıkları gösterebiliyorsan eyvallah, kesinlikle yasak değildir. Sahabeden Abdullah bin Ömer'in bu uğurda olduğunu hep anlatırlar. Yani Resulullah ne yapmış? O hepsini takliden yapmaya çalışırmış. Yasak değil. Bir yolculuğa giderken nerede mola vermişse Peygamberimiz durup orada kendisi mola verirmiş. Eyvallah. Her alanında böyle yapabiliyorsan kimsenin buna bir şey olmaz. Ama ben o karpuz yemedi diye yemiyorum diyorsan onun yediği çekirgeyi de yiyeceksin.
Ama orada sadece taklitçilik
Hayır, diğer şeylerini yapıyorsa diyorum bak, onun yaptığı ibadetleri de yapıyor olabileceksin. Onun insanlara davrandığı gibi iyi davranacaksın herkese. Onun yapmadığı hiçbir şeyi sen de yapmayacaksın kötülük olarak. Çelişkili olmuyor. Tutarlı olduktan sonra eyvallah, kimsenin buna diyecek bir şey olamaz zaten. Bu gusülle ilgili bir soru var Enes Hoca. Bunu belki sana sorabilirim. Gusül ve abdest sadece namaz içinse demiş, ölüleri niçin yıkıyoruz? Hani bir kişi demiş ben ölünce beni yıkamayın dese, diğer Müslümanların sorumluluğu ne olur? Yani gusül abdesti mi aldırılmış oluyor Mevta'ya? Ne dersin bu konuda?
Ayette icaret yok, hadislerde mi?
Ya şimdi bu cenaze ile ilgili hükümler mecburen gelenekle insanlara nakledilir. Bakın mesela bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Adem'in iki oğlunu, değil mi, İsmini vermeden Habil ve Kabil'i anlattığında, onların bir tanesi diğerini öldürüyor. Ve kardeşinin cesedini ne yapacağını bilmediğinden Cenab-ı Hak ona bir karga gönderiyor. Karga kendi işte toprağı eşeleyerek ona göstermiş oluyor. İşte buradan itibaren cenaze ile ilgili hükümler başlamış. Ölen insan gömülür. Ya beni gömmeyin, ortada kalayım diyorsa, işte beni yıkamayın, kefenlemeyin de öyle koyun da desin yani bu adamlar. Peygamber Efendimiz bunları yapmış. Nereden almış? İşte belki önceki ümmetlerden gelen şeylerdi bunlar. Cenazelerimiz bizim yakılmaz. Bizim cenazelerimiz yıkanır, pirupak bir şekilde kefenlenir ve toprağa öyle verilir. Bu insan bedeninin kutsallığından ileri gelir. Yoksa biz ona namaz kılsın diye gusül abdesti falan aldırmıyoruz. O tarafta namaz kılmayacak. Veya adam ölmekle cünüp bir hale gelmiyor ki gusül abdesti alsın. Belki o durumda öldü zaten, ne biliyorsun. Abdestli bir şekilde trafik kazası geçirdi, öldü. Namaz kılarken secdede öldü gitti. O adam cünüp olduğu için gusül abdesti mi aldırılıyor? Yok, bu bir örf. Dolayısıyla hani bunlardan niye böyle falan diye pek fazla bence üzerinde durulmaması gerekiyor. Yani vebal, yani biz o öldükten sonra biz kalanlar gördüğümüz şekilde şey yaparız. Yani kalkıp Müslüman olduğunu bildiğimiz için namazını kılacak mıyız bu adamın? Kılacağız. Ha, kendisi özellikle vasiyet yapmıştı. Benim namazımı da kılmayın. O zaman o zaten bir yerde ben zaten Müslüman da değilim diye bir açıklama yapmıştır. Dediği gibi yakarak da onu imha edebiliriz yani. Müslüman değilse. Cenazesinde bulunmamız gerekiyor. Bir Müslüman abdestsiz Kur'an'a dokunamayacağını Müslümanın söyleyenler, bir Hristiyan'a da ateiste Kur'an-ı Kerim nasıl sunacaklar, nasıl verecekler? Sonuçta onun da abdesti yok demiş Kemal Mühendisoğlu. Biraz önce hocam ona cevap vermişti zaten. Evet, yani hiçbir yasak yok o konuda. Kur'an'ın mealini veya Arapçasını okurken, mesela evde tek başımıza olarak bayanların başlarının örtülü olması gerekli midir, değil midir? Bu konuda da hiçbir şart yoktur. Kur'an-ı Kerim okunacağı zaman işte Nahl suresinin 98. ayetindeki emirdir sadece yeterli olan. O da Kur'an okuduğunuz zaman فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Taşlamış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak Kur'an-ı Kerim'e başlamak. Bunun dışında kişi, kadınlar, hanımlar başları açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Kesinlikle bu konuda da bir yasak, bir emir hiçbir şey yoktur. Kadınlar illa başları kapalı olsunlar veya başları açık olmasınlar diye emir veya yasak yok. O durumlarında da diğer durumlarda da yani kadına Cenab-ı Hak Nur suresinin 31. ayetinde kimlerin yanında başı açık durabileceğini belirtmiş. Onlarla bulunduğu zaman da melekler olmayacak mı evde? Yani melek kadın çocuğunun yanında başı açık, işte avret mahallerinin belirlenen yerleri açık bir şekilde durabilir. Sırf o durumda diye melek olmayacaksa, o zaman o 31. ayetteki sayılan kişilerin kadınlar birbirleriyle bir arada oldukları zaman da hiçbir zaman melekler yanlarında olmayacak falan gibi şeylere gider. Maalesef yani başörtüsü namaz kılacağı zaman kadına sadece söylenmiş. O kadar. Evet. Kur'an önceleri hareketsiz olduğundan dolayı alimler ayetleri öyle anlamış olabilirler mi diyor. Hani la yemessuhu'yu, la yemessehu'yu şeklinde anlamış olabilirler mi? Mutlaka kitaplarda ona dair bir açıklama olurdu. Ama yok öyle bir şey. Onlar aynen okuyup hadisleri, yani o zayıf olan hadisleri ön plana aldığı için ayeti o şekilde anlamışlar. Yani hadisler pratikte ayetten önüne geçtiği için hükümler daima ona göre verilmiş. Yoksa okuyamadıklarından falan dolayı değil. Konuyu fazla da uzatmak gerekmiyor. Bugünle alakalı bir soru var sadece. Konuyla alakalı değil. Hani bugün Hicri yılbaşı. Bu ayda aşure orucu ve aşure yemeği sanki mecburmuş gibi şartlı algılıyorlar diyor birlikte bulunduğum çevrede. Şimdi Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde oruç tutmak müstehap kabul ediliyor sadece. Bu konuda yani bütün hadis kitaplarında hadisler var. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken de Medine'ye hicret ettikten sonra da Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar aşure orucu tutmuş. Cahiliye devrinden kalma bir adet olarak Mekke'de yapmış. Medine'ye gelince bakıyor Yahudiler de aynı gün oruç tutuyor. Siz niye bugün oruç tutuyorsunuz diyor. Diyorlar ki biz Musa'dan bunu tevarüs ettik, aldık. Yani konu eğer Musa Aleyhisselam'a yakınlıksa biz sizden ona daha çok yakınız diyor Peygamber Efendimiz. Ve onlar bir gün tutarken bize iki gün oruç tutmamızı tavsiye ediyor. Tabii bir yıl bu uygulamanın en fazla sürdüğü anlaşılıyor. Çünkü Hicri 2. yılda oruç farz kılınınca Peygamber Efendimiz şu hadisi söylemiş. Demiş ki işte bugün, yani Muharrem'in 10. günü, Aşura günü Allah'ın günlerinden bir gün işte. Diğer günler neyse aynıdır. Dileyen o gün oruç tutar, dileyen tutmaz. Yani artık bizim üzerimize farz olan oruç Ramazan orucudur. Onun dışında tutmakla yükümlü olduğumuz bir oruç yok. Tamamen kişilerin isteğine bırakılmıştır. Bugünlerde oruç tutulursa işte müstehap olur. Fakat bunun dışında işte aşure günü alışveriş yapmanın işte bir yıl boyunca kişiye bereket getireceğine dair bir tane zayıf ve bir tane uydurma hadis var. Bununla da amel edilemeyecek kadar zayıf bir hadis. Bunu söylemişler zaten. Hatta İmam Zerkeşi aslı yoktur bu rivayetin. Rivayet zincirinde Muhammed bin Münteşir diye biri var. Bu söz ona aittir demiş. İşte o gün gözlere sürme çekmek, o gün gusletmek, işte bir yıl boyunca hastalıklardan uzak olacağı falan söylenmiş. Ve aşure, işte tatlısı pişirmek falan, bunların hepsi geleneksel şeylerdir. Dinimizle uzaktan yakından alakası yoktur. Yapana kesinlikle bir sevap kazandırmayacağı gibi yapmayanın da bir günahı olmaz. Dediğimiz gibi Muharrem ayında ibadet olarak yapılabilecek olan şey, yani yapıldığında sevap elde edilebilecek olan şey sadece 9 ve 10 veya 10 ve 11 değil mi? O da olabiliyordu. 2 gün oruç tutmaktır. Kişiye sadece sevabı bu kazandırır. Diğer ibadetler haricinde, ama bu aya özel, başka zamanlarda olmayıp da sadece bu ayda olacak başka bir ibadet yok. Son olarak bir daha kontrol edeyim mail sistemini. Soru var mı diye ve bitirelim. Abdest alınırken sadece Maide suresinin 5 ve 6. ayetlerinde belirten azaları yıkamak yeterli mi? Yoksa ağız, burun, kulak, boynun da yıkanmasını gerektiren bir ayet var mı? Abdestin farzlarının işte bu sadece 4 uzvu yıkamak, mesletmek olduğu konusunda bütün mezhepler zaten ittifak halinde. Sadece işte niyet var mı yok mu veya işte sıralama farz mı değil mi, o konuda tartışma olmuş. Yoksa ağza, buruna, kulağa, boyuna mesletmek konusu, boyun sadece buradan çıkararak söylüyorum. Ağız, burun, işte kulağın yıkanması, bunlar abdestin sünnetlerinden, farzlarından değil. Boynun yıkanmasının da İslam Fıkıh Ansiklopedisi Vehbi Zuhali'de abdest konusunda bir aşırılık olduğuna dair bir ibare var. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir uygulamada, Peygamber Efendimizin veya sahabenin uygulamasında boynu meshetmek diye bir olay yok. Dört uzuv abdestin yerine gelmesi için yeterli. Ama onun dışında ağız ve buruna su vermek ve kulakları meshetmek Peygamber Efendimizin sünnetinden ve ağzaları üçer defada yıkamak. Yani bir defada kollar dirseklerle beraber yıkandığında kuru yer kalmadan yıkandığına emin oluyorsanız bir defa da yeter. Ama 2 ve 3 Peygamber Efendimizin sünnetlerinden. Radyolarda Hicri yılbaşınızı tebrik ederiz gibi anonslar duyuyoruz. Miladi yılbaşı da Allah'ın koyduğu sınırları aşmadan tebrikleşmek ve yılbaşını kutlamanın İslam'da durumu nedir? İşte dediğimiz gibi yani bu tür tebrikleşmelerin kişiye getireceği bir sevap yok. Bunu böyle bilin. Yani Hicri yılbaşı tabiri caizse şey şeklinde anlaşılabilir. Bizdeki milli bayramlara denk gelebilecek olan bir şey. Yani Hicri yılbaşı Peygamber Efendimizin hicretini esas alan takvim başıdır. Yani bir Muharrem'in yılbaşı olmasını, gerçi tam hicrete de tam mı denk geliyor?
Denk gelmiyor.
Tam da denk gelmiyor. Ama bir ihtiyaçtan dolayı takvim başı kabul edilmiş. O günün kutlanması gerektiğine dair Peygamber Efendimizin veya sahabinin hiçbir uygulaması yok. Kutlanacak bir gün değil ama bu şekilde tebrikleşmelerin hani bilmiyorum zararı olabilir mi? Dini... Yani yararı olmayacağı kesin. Hani dini bir emir veya tavsiye değil. Ama 29 Ekim'de birilerine bayramı kutlu olsun diyorsan Hicri yılbaşında da dersin. Orada sevap almayacaksın gibi burada da almazsın. Tabii. Kişiye bir şey kazandırmayacak ama onu kesinlikle bilmeniz lazım. Bir makalede okumuştum demiş Fatih Tellioğlu Bey. Arapçada lems fiziken dokunma anlamında, mes ise manen dokunma. Yani mecazi anlamda dokunmadır diyor. Böyle bir ayrışma var mı? Vaka suresinde mes geçiyor diyor. Var mı Enes Hoca? Sen daha iyi bilirsin bu konuları. Yani lems böyle, mes sadece şey manen dokunma diye.
Velav lem yemsesin nerede ayet var ya. O incelikler fazla şey yok.
Yani ikisi de zaman zaman birbirlerinin yerine koyuyor. Evet, bir fark olabilir demek ki aralarında ama tam manasıyla kesin bir şey yok demek ki. Başka buradan soru yoksa bitirelim. O makale neydi? Bu konuda yine kaleme alınmış bir makale, tercüme. Cünüp ve hayızlının Kur'an okumasının hükmü diye. Bu Mecelletül Camiatil İslamiye'de Hükmül Kıraatil Cünüp vel Hayızil El Kur'an adlı makalenin, yani Selman Nasr Eddai'nin Türkçe'ye çevrilmiş hali. Zühal Dağ, Esra Gülengül, Mümine Arslan ve Ayşe Geze çevirmiş. Nerede yayınlanmış? Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde. Bunu da internetten bulup rahatlıkla okuyabilirsiniz.